Ayrım 25.
Skolastiğin yükseliş dönemi başlıca Aristoteles felsefesine dayanmıştır. Zaten bu dönemi başlatan Aristoteles felsefesinin geniş kadrosu ile tanınması olmuştur. Ancak Aristoteles'in yeni öğrenilen yapıtlarındaki düşüncelerin benimsenmesi öyle pek direnmesiz olmamıştır. Bu bakımdan dört tutum buluyoruz. 1. Aristotelizme karşı çıkan bir tutuculuk, konservatizm. 2. Bunun tam karşıtı olarak salt Aristotelesçi olan Latin İbn Rüşdçülüğü adındaki akım. Bu çığır özellikle Paris Üniversitesi Artist Fakültesinde oluşmuştur. Dipnot: yeni üniversitelerde teoloji fakültelerinden ayrı olarak bir de Artist Fakültesi, aşağı yukarı bugünkü edebiyat fakülteleri kurulmuştu. Felsefeyi işlemek şimdi de bu fakültelerin ödeviydi. Baş temsilcisi de Brabantlı Siger'dir. Flemenkli doğum ve ölüm yılları kesin olarak bilinmiyor. Siger açık olarak Aristoteles'in evren ve hareketin öncesi sonrasız olduğu düşüncesiyle İbn Rüşd'ün monosaikizmini, tek bir ruhun insanlarda ayrı ayrı kişileştiğini benimsemiştir. Oysa Hristiyanlıkta evren belli bir anda yaratılmış ve yine belli bir anda sona erecek olan bir defalık bir süreçtir. Hristiyan dogmasına uymayan bu gibi düşüncelerin doğurduğu güçlüklerden kurtulmak için de Siger çift doğrunun olduğunu ileri sürmüş, dolayısıyla da felsefe ile teolojinin, akıl bilgisiyle inancın birbirinden ayrılmalarına yol açmıştır. Kilisenin böyle bir anlayışı hoş görmeyeceği açıktır. Nitekim Siger'in bu öğretisi iki defa mahkum edilmiştir. Ama bu düşünce bir defa ortaya çıktıktan sonra bir daha kaybolmayacak, zaman zaman yine ortada görünecek, skolastiğin son döneminin de ana görüşü olacaktır. Aristoteles felsefesini benimseme bakımından üçüncü ve dördüncü tutumlar ise Aristoteles ile bu sıralara kadar ağır basmış olan Agustinusçu teoloji arasında, yani Aristotelizm ve Agustinizm arasında bir uzlaşmayı sağlamak isterler. Bir yandan daha çok Agustinus'a, onun mistizmine dayanarak bu akımın taşıyıcısı Fransiskan tarikatıdır. En tipik temsilcisi de Bonaventura'dır. Öbür yandan da daha çok Aristoteles'in sistemini almakla bu akımda Dominiken tarikatı çerçevesinde gelişmiştir. Başlıca temsilcileri de Albertus Magnus ile Akyonolu Thomas'tır. Bu öğreti günümüze kadar Katolik Kilisesi'nin resmi felsefesi kalmıştır. Bu son iki akımında göz önünde bulundurdukları, gerçekleştirmek istedikleri, realite ile ilgili bütün bilgileri kapsayacak bir sistem kurmaktır. Bu gerçeğin bütün alanlarını içine alacak, bunların aralarındaki ilişkileri belirtecek, yerden göğe doğru yükselip sonunda teolojide taçlanan bir sistem olacaktır. Oysa bundan önceki dönemlerde durum başka türlüydü. Agustinus yalnız Tanrı ile ruhu bilmek istiyordu. Bilmek ona göre başlı başına bir erek değildir. Ancak ruhu Tanrı'ya ulaştıran yolun bir parçasıdır. Anselmus için de felsefe, ancak dogmanın yapısını temellendirmek için de bu erek için bir araçtır. Şimdi ise yükseliş döneminde bütün gerçeği kapsayan, doğayı, tarihi, ruhu, aşkın dünyayı içine alan gerçeğin bir bilimsel tablosunu çizmek başlı başına bir erek olmuştur. Bu arada bilimsel çalışma bir tanrı hizmeti diye de anlaşılmaktadır. Daha çok Agustinus'a dayanarak bu tabloyu oluşturmak isteyen akımın temsilcisi Bonaventura'nın birkaç düşüncesini belirtelim. Bonaventura 1221-1274. Asıl adı Johannes Fidenza. Bonaventura adını kendisine Assisli Franciscus takmış. İtalyan mistik düşünürü, Fransisken tarikatından. Bonaventura'ya göre bilgi alanında olsun, başka alanlarda olsun, bütün çabalarımızın tek amacı Tanrı'dır. Dünya bilgimizde aslında simgesel analojik bir Tanrı bilgisidir. Anselmus gibi Bonaventura içinde Tanrı'nın varlığını sırf Tanrı kavramından çıkarabiliriz. Ontolojik kanıt. Bütün tek tek nesnelerin, genelin, ideaların yansılarıdır. İdeaları Tanrı'nın ışığıyla kavrarız. Tanrı'nın kendisine de ruhun onda erimesiyle ulaşırız. Böylece de bilgi en son en yüksek amacına varmış olur. Demek ki bilmek, bilinecek ile bir olmada doruğa ulaşmakta. Bu da her türlü mistisizmin bir ana düşüncesidir. Augustinus dogmaları analoji yöntemiyle anlaşılır yapmaya çalışmıştı. Örneğin, üçlü birlik Trinitas doğmasını varlık, bilmek ve sevmek üçlüsünden kurulu bir birlik olan insan ruhunun yapısını göz önünde bulundurup bununla bir örnekleme kurarak açıklamak istemişti. Augustinus'un izinde yürüyen Bonaventura'da metafiziğini bu simgesel analojik yöntemle işlenmiştir. Bu metafizikte evren yapıcı bir olan birbirlerini karşılayan birbirlerini aşağıdakiler yukarıdakilerin gölgeleri olarak yansıtan alanlara bölünür. Bonaventura'nın bir de Augustinus'unkine benzeyen bir tarih felsefesi var. Tanrı insanı kendi örneğine göre yaratmıştır ve yaratılış sürecinde dünyanın ve düzeninin bir ana örneğini vermiştir. Yaratılıştaki 7 güne insanın ve tarihin 7 çağı karşılıktırlar. Aristoteles felsefesinin bütünüyle bilinmesinden sonra skolastik felsefe çerçevesinde başlayan çalışmalarda Bonaventura gördüğümüz gibi daha çok Augustinus'a bağlı kalmıştır. Buna karşılık skolastiğin yükseliş döneminin en ileri gelen 2 temsilcisi Albertus Magnus ile Aquinoğlu Thomas, Aristoteles felsefesini öğretilerinin başlıca temeli yapacaklardır. Albertus Magnus. Albertus Magnus, Almancası Albert der Grosse, Büyük Albert, 1193-1280. Orta Çağ'ın en büyük Alman filozofu ve bilginidir. Güneybatı Almanya'da Laningen'de doğdu. Bolstadt kontları soyundan. Padua'da felsefe ve tıp okuduktan sonra Kolonya ve Paris üniversitelerinde öğretici olarak çalışmıştı. Dominiken tarikatından. Bu tarikat Albertus Magnus ile Aquinoğlu Thomas'ın önderliğinde Aristoteles üzerindeki inceleme ve çalışmaların kilisenin Aristoteles felsefesine dayanan dünya tasavvurunun ve bilim sisteminin ocağı olacaktır. Ana yapıtı Summa de Creaturis. Albert Magnus eleştirici, yapıcı bir kafa olmaktan çok genişlemesine, derinliğine bir bilgin tipi. Bu yüzden kendisine Orta Çağ'da Doktor Universalis, bilgisi engin hoca denmiştir. Albertus Magnus büyük bir çalışma ile Aristoteles felsefesiyle Arap Yahudi yorumcularını çağdaşlarına tanıtmıştır. Bir yığın gerici derleyip toplayarak düzenlemek kendisine edindiği bir ödev ve onun başlıca başarısı ve gücü de bu işte. Derleyip düzenlediği gereçlerde gelenekten, özellikle de Aristoteles felsefesinden. Kendi yapıtları da Aristoteles felsefesi metinleri üzerinde geniş açıklamalar niteliğinde. Bu arada Albertus Magnus doğa bilimleriyle de ilgilenmiş. Bu alanda kendi gözlemlerini de değerlendirmeden uzak kalmamıştır. Onun için bu skolastik filozofa doğa araştırıcısı da denmiştir. Araştırma ve gözlemleri Albertus Magnus'un özellikle botanik, zooloji ve kimyada, kimyadaki kimyasal ilgi kavramı onun bir buluşu. Ancak ondaki gözlem çağdaş bilimde olduğu gibi doğaya ve eleştirici olarak bir soru sormayıp yalnız bir olguları toplamadır. Ve bu arada Aristoteles'in otoritesi yine de kendi gözlemlerinin gösterisinden daha ağır basar. Böylece toplanıp düzenlenen bilgiler, olgular üzerine bilgilerin bir sistemi, her çeşitten bilimi içine alınan bir sistem diye anlaşılmaktadır. Bu sistemin en önünde Aristoteles'te olduğu gibi mantık yer alır. Mantık bilmenin bir aletidir. Tanım, yargı, sonuç çıkarmanın tekniğine bir giriştir. Propaedeutika. Mantığın ardından real felsefe ve pratik felsefe diye 2 ana bölümüyle felsefe gelir. 1. Real felsefe insandan bağımsız olan varlığın felsefesidir ve şu kollara ayrılır. A. Teoloji. En yüksek, en mutlak varlığın öğretisi. B. Matematik. Aritmetik, musiki, geometri, astronomiyi kapsar. C. Fizik. Öğeler alanı, bitkiler dünyası, hayvanlar dünyası, ruhunu da içine almak üzere insan. 2. Pratik felsefe. İnsan istencine bağlı olan varlık öğretisidir. Ahlak, etika, ekonomik ve politik alanlarına bölünür. Böylece piramit biçiminde bir sistem elde edilir. Her obje kavramsal özüne göre bu sistemde kendisine ayrılan yeri alır ve bu nesneler düzeninin en tepesinde de Tanrı yer alır. Sistemin doruğu olan Tanrı, her şeyin en yukarıdaki nedeni, ilk kımıldatıcısıdır. Bu kavramlar piramidinin tepe noktasından aşağıya doğru inildikçe, nedenden etkiye, etkinden edilgine doğru formların fondan, Tanrı'dan maddeye kadar ineriz. Dolayısıyla bu aynı zamanda oluşan genetik bir sistemdir. Bu sistemde yalnız cinslerin, türlerin çeşitliliği değil, nesnelerin oluşu da genesis gösterilmiştir. Aristoteles'in varlığın sonuç çıkarmalardan kurulmuş bir sistemde yansıtılması, anlayışına uygun olarak bu dedüktif sistem teosentriktir. Doruğunu Tanrı'da bulunan, varlığını ondan edinen ve yine ona işaret olan bir sistemdir. Çünkü Tanrı en yüksek gerçek olduğu gibi en yüksek iyidir de. Tanrı bütün varlığın doruğudur. Doğa dünyası içindeki bütün varlıklar, öğeler, bitkiler ve hayvanlar insanın yüzü suyu hürmetine vardırlar. Bütün bunlar onun ereklerinin aracıdırlar. Nasıl ki insan da içinde olmak üzere bütün yaratıklar Tanrı için vardırlar. Aquinoğlu Thomas. Albertus Magnus'un büyük öğrencisi Thomas, yalnız skolastiğin yükseliş döneminin değil, bütün skolastik çığırın en büyük düşünürüdür. Öğretisi bugün de Katolik Kilisesi'nin resmi felsefesidir. Aquinoğlu Thomas 1225-1274 Napoli yakınlarında Aquino yöresinde doğdu. Babası Aquino Kontu, Paris'te ve Kolonya'da Köln, Albertus Magnus'un öğrencisi oldu. Sonra bu üniversiteler ile İtalyan üniversitelerinde Roma, Bologna, Napoli öğretimde bulundu. Paris'teyken bir yandan İbn Rüşdçülerle, öbür yandan da Fransiskenlerin Agustinizmiyle savaştı. Kendisi Dominiken, öğretisini Dominiken tarikatı sonunda kendi resmi doktrini olarak benimsedi. 1309. Yapıtları arasında en önemlileri iki summasıdır. 1. Summa contra gentiles, kafirlere karşı. İbn Rüşdçülere karşı yazılmış. Katolik inancının bir savunması. Buna Summa Philosophica da denir. 2. Summa Theologica. Tanrı'nın varlığı, özü, insanın belirlenimi, kurtuluşu ve sakrament üzerine, skolastik yönteme göre kurulmuş bir öğreti. Skolastiğin ilk döneminin parolası Credo ut intelligam. Anlamak, kavramak için inanıyorum anlayışıydı. Bu da açıklanmış, vahyedilmiş doğruları inanarak kabul etmek, sonra da bunları akılla kavramak demektir. Bu anlayışta inanılan ile bilinen kaplamları extensio bakımından birbirine denk, birbiriyle örtüşüyorlar. Yalnız aynı içeriğe önce inanılacak, sonra da bu içerik akılla ışıklandırılacak, yani bilinecek. Thomas'a göre ise açınlama dini doğruları ile akıl, dolayısıyla deney, iki ayrı bilgi kaynağıdırlar. Bize başka başka şeyler öğretirler. Onun için inanma ve bilme alanları bütün bütüne örtüşemezler. Birbirlerini ancak kısmen karşılarlar. İnanın öylesine sırları, misterium vardır ki akla aykırı, absürt değildirler. Ama aklın üstündedirler. Aklın kavrama gücünü aşmadadırlar. Üçlü birlik, Trinitas. Tanrı'nın insan olması, kurtuluş, dünyanın yedi günde yaratılmış olduğu dogmaları gibi. Oysa Anselmus özellikle bunları akılla kavranılır yapmak istemişti. Buna karşılık dinin temelleri, Tanrı'nın var olduğu, sonsuz ve tinsel olduğu bilinebilir. Yani bu konular kesin olarak tanıtlanabilir. Zaten bilmek, tanıtlamak demektir. İnanmak ise otoritesine dayanarak açınlamayı olduğu gibi doğru saymaktır. Bu görüşte Credo ut intelligam, bileyim diye inanıyorum önermesi yerine intelligam ut creadam, inanayım diye biliyorum geçmekte. Thomas'ın demek istediği şu: bilgi insana en yüksek ışığı, açınlamayı benimseyip anlaması için ancak ön koşulları sağlar. Bundan sonra onu asıl açınlama aydınlatır. Thomas'ın bir benzetmesiyle söylersek, bilim inanç tapınağının giriş holüdür. Ancak bu girişi aydınlatabilir. Felsefe ile bilim, tapınağın asıl içini aydınlatan da açınlamanın doğrularıdır. Bonaventura, bilgenin son amacının Tanrı'yı bilmek olduğuna ve bu amaca ulaşabileceğine inanıyordu. Thomas için de Tanrı'yı bilmek, bilginin yönelip yükselebileceği en yüksek nokta. Ancak burası son sınır. Burada karşılaşacağı bir takım sırları, aklın ancak alçak gönüllü bir inanma ile kabulü gerek. Örneğin üçlü birlik, Trinitas dogması, Agustinus ile Bonaventura'nın denedikleri gibi insan ruhunun yapısına bakarak ona benzetme, analoji ile kavranmak istenmiştir. Thomas'a göre bu yalnız bir analojidir, bir simgeleştirmelidir. Olsa olsa gerçek bilginin yerine geçen bir şeydir. Çünkü bu konuda gerçek bilgiye ulaşamayız. Oysa Bonaventura için bilginin asıl ve en derinine indiren yolu bu analoji yöntemidir. Thomas'a göre bilginin çıkış noktası deneydir. Duyulardan edindiğimiz görüntülerin spaces sensibilis, genel kavramlar, spaces intelligibilis olarak belirlemeleri için bunları anlığın, intellectus işlenmesi gerek. Kavramlar bize nesnelerin genel özlerini kavratırlar. Cisimsel olmayan varlıkları da ancak analojik olarak yaşantı dünyamızdan edindiğimiz örneksemelere dayanarak varırız. Direkt olarak her şeyi kavrayan yüksek bir bilgi formu, böylesine kavrayıcı bir görü insanoğluna kapalıdır, mistisizme karşı. Bir objeyi bilmek demek, onun özü ile bu özün etkilerini bir kavram haline sokmak demektir. Başka bir deyişle, bilmek objenin özsel ve nedensel yapısını düşüncede yansıtmak demektir. Objenin düşüncedeki bu yansısı da gerçeğe uyuyorsa, bilgimiz de doğrudur. Adae catio, rei et intellectus. Bu soyutlayan ve genelleyen işlemin bizi vardıracağı en yüksek kavram da varlık kavramıdır. Dolayısıyla temel bilimi de ontoloji, varlık bilimidir. Ontolojinin başında kendiliklerinden kesin olan ilkeler yer alır. Bunlar hem lojik hem de ontolojik olan yasalar. Hem düşünmenin hem de varlığın yasalarıdır. Bu yasaların başında da çelişmezlik önermesi gelir. Varlık yasası olarak bu önerme şu demek: var olan bir şey aynı zamanda yok olamaz. Düşüncenin yasası olarak da hiçbir şeye aynı bakımdan hem evet hem hayır diyemeyiz. Düşünce ve varlığın öteki yasaları da çelişmezlik önermesine bağlılar. Ama yine de doğrudan doğruya kesinler. Hiçbir etki nedensiz olamaz. Bütünün parçalarından büyük olması gerekir ve benzeri. Bunlar kökleri hem nesnelerin özünde hem de bizim düşüncemizde olan önermelerdir. Bunlar düşünüldüklerinde tanıtlanmaları gerekmeden doğru diye bilinen, nesnelerin varoluşlarına baktığımızda doğrulanan önermelerdir. Thomas'a göre bütün var olanlar belli bir şeydirler, bir nedirler ve bu bir şey vardır. Başka bir deyişle her nesnede bunun özü, essentia, ne olduğu, neliği ile varoluşu, extentia ayırt edilebilir. Ancak Tanrı ile sonlu varlıklar, Yaradan ile yaratık arasında bu bakımdan bir ayrım vardır. Tanrı'da öz ile varoluş birbirinden ayrılamazlar. Bunlar Tanrı'da bir arada bulunurlar. Ama Thomas'ın bu düşüncesiyle Tanrı'nın varlığı ontolojik olarak tanıtlamaya, Anselmus'un yaptığı gibi salt Tanrı kavramından Tanrı'nın var olduğu sonucunu çıkarmaya gitmez. Ona göre gerçekte hareketin var olmasından bir ilk hareket ettiricinin, relatif iyinin olmasından mutlak iyinin var olduğu sonuç olarak çıkarılmalıdır. Gerçeğe bakarak Anselmus gibi sırf kavramın içinde kalarak değil, Tanrı'nın var olduğunu göstermek isteyen bu kanıtlamaya kozmolojik tanıt denir. Aristoteles'e geri giden bu tanıtın klasik formülünü Aquinalı Thomas vermiştir. Tümeller tartışmasında Thomas, ılımlı realizmden yana, ona göre tümel kavramlar nesnede in re bulunurlar, nesnenin özüdürler, özsel formlarıdır. Forma substantialis. Bir nesneyi o nesne, individuum yapan zorunlu belirlenimlerdir. Gerçekte her olup biten de nesnedeki özel formların bir açılmasıdır, bir evrimidir. Formlar tıpkı sonradan serpilecek bir tohum gibi maddede gizli bir güç, potentia olarak yerleşiktirler. Bundan dolayı dünyada her olup biten belli bir ereğe, telos finis göre belirlenmiştir. Dünyadaki oluş organik teleolojik bir oluştur. oluşu başlatan tanrı olduğu gibi oluşun ereği de yine en yüksek iyi olan tanrıdır. Madde bireyleme, individüasyon ilkesidir. Aynı formun çeşitli maddelere bölünmesi, aynı cinsin çeşitli örneklerini ortaya koymasıdır. Ruh ise canlı nesneye biçim kazandıran güçtür. Maddesi olmayan salt formdur. Her ruhta kendi başına bir öz ve kişidir. İndividüum. Her biri Tanrı'nın özel bir yaratmasıdır. İbn-i Rüşçülerin monosaikizmine karşı bu. Thomas evreni varlık aşamalarından kurulu diye tasarlar. 1. En alt basamakta cansız cisimler yer alır. 2. Bunun üstünde bitkiler var. Burada can, organik güç ortaya çıkmıştır. Ama beslenme, üreme çemberi içinde kapalıdır. 3. Daha üstte hayvanlar var. Burada algı ve onunla ilgili tepkiler belirmiştir. 4. Bundan sonraki basamakta insan bulunur. İnsan bir de kendini ve ne yaptığını bilir. Onda ruh kendine yönelmiştir. Kendi üzerine eğilmiştir. Refleksiyo. 5. Daha yüksek bir basamakta melekler yer alır. Meleklerin bilmek için dışarıdan bir uyartıya, duyum, gereksinmeleri yok. Kendi özlerinden doğan bir anlayışta bilirler melekler. 6. Bu düzenin en yüksek basamağında da Tanrı vardır. Onda düşünme ile varlık artık bütün bütün bir olmuşlardır. Bu anlayışta varlık aşamaları gelişen hayatın basamakları oluyor. Ve hayat basamakları yükseldikçe bilgide olgunlaşıyor. Kendilerinde yerleşik olan değerlere göre kavram ve obje alanlarının üst üste sıralanmalarından oluşan bu sistem yapısını Thomas'ın hocası Albertus Magnus'ta da bulduktu. Thomas'ın ahlak öğretisi, intellektualist, akılcı, Thomas'a göre ruh yetilerinin sıra düzeninde akıl ile istenç en üstte bulunurlar. Ama en yukarıdaki akıldır. Çünkü akıl değerleri bilmesi ve amaçlar koymasıyla istence yön verir. Ancak istenç de kendi bakımından özgürdür. Zorunlu olarak belirlenmiş değildir. Onda bir özgür olarak seçme, liberum, arbitrium yeteneği var. İstenç özgürlüğü her türlü ahlakın ön koşuludur. Ancak özgür olan, akla dayanan düşüncelerden doğan eylemler iyidir. Eylemimiz Tanrı tarafından yaratılmış olan nesnelerin değer düzenine uygunsa iyidir.